Ayrım 14.
Derken içlerinden birinin derin derin içini çektiği duyuldu ve çelenin sesi yükseldi. Şimdi ne olacak? Bunun üzerine ikişer üçer küçük karanlık sokaktan geçerek evlerine yollandılar. Çok yorgundular. Savaş dizlerinde de derman bırakmamıştı. Dağlarda eriyen karların soğuk soluğunu ileten serin, kuvvetli bir ilk yaz rüzgarı esiyordu sokakta. Derken bir başka grup daha yürümeye koyuldu. Onlar da aşağıya başka bir yöne ilerliyordu. Sonunda kapının önünde Boka ile Çonakaş'tan başkası kalmadı. Canı sıkkın görünen Çonakoş durduğu yerde ayak değiştiriyor, Boka'nın gitmesini bekliyordu. Ama Boka oralı olmayınca Çonakoş çekingen bir sesle sordu. Geliyor musun? Boka yavaşça hayır dedi. Demek kalıyorsun. Evet. Eh öyleyse bana eyvallah. Ayaklarını sürüyerek yavaş yavaş uzaklaştı. Boka arkasından bakınca bir de ne görsün? Çonakoş dönüp dönüp arkasına bakmıyor mu? Derken köşede gözden kayboldu. Gürültülü patırtılı Ülyo Caddesi'nden kopup ayrılan kendi halindeki Rakoşi sokağı sessizliğe ve karanlığa gömülmüştü artık. Bir uçtan öbür uca uzanan sokak fenerlerinin camlarında gezinen rüzgar duyuluyordu yalnızca. Hızlı esen rüzgar altında titreşip dalgalanan gaz lambalarının alevleri gizli gizli işaretleşiyorlarmış gibi eğilip bükülüyorlardı. Şimdi küçük sokakta incin top oynuyordu. Sokaktaki tek kişi General Johann Boka'ydı. General dört bir yanına bakınıp da yapayalnız kaldığını görünce içinin sızladığını duydu. Gidip kapının pervazına yaslandı. Yüreğinin bütün acısıyla hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İçlerinden hiçbirinin söylemeyi de göze alamadığı şeyi anlamış, sezinlemişti artık. Biricik erinin kötü bir sona gittiğini görüyordu. Bu sonun neye varacağını, üstelik bu yolculuğun pek de uzun sürmeyeceğini biliyordu. Tam bir erkek gibi davranmadığına da aldırış etmiyordu. Şu çocuksu halinde de gocunduğu yoktu. Ağlayıp duruyor, kendi haline mırıldanıyordu. Küçücük dostum, sevgili can arkadaşım benim, iyi yürekli yüzbaşım. Yanından geçen bir adam ağladığını görünce, "Nen var yavrum?" diye sordu. "Neden ağlıyorsun?" Boka karşılık vermedi. Adam omuz silkip geçip gitti. Derken kolunda taşıdığı büyük bir sepetle yoksul bir kadın göründü. O da durup şöyle bir baktı ama bir şey demedi. Yürüdü gitti. Daha sonra ufak tefek kısa boylu bir adam gelip tam kapıdan içeri gireceği sırada Boka'yı tanıdı. "Sen misin Boka, hayrola? Benim Nemeçek amca." Bu gelen adam küçük Nemeçek'in babası Terzi Nemeçek idi. Prova için götürmüş olduğu giysi kolundaydı. Adam Boka'nın halinden anlıyordu. Bu yüzden "neden ağlıyorsun oğlum" falan diye sormadı. Karşısına geçip yüzüne de bakmadı. Aval aval. Yanına yaklaşıp Boka'nın akıllı küçük başını bağrına bastı. Birlikte ağladı onunla. Hem de nasıl ağlamak. Boka'nın generalliği tuttu birden. "Bay Nemeçek" dedi. "Ağlayıp durmayın öyle." Elinin tersiyle gözlerini silen Terzi şöyle bir salladı elini. "Zaten ne yapsam boşuna, hiç değilse içimi boşaltayım biraz" der gibiydi. "Tanrı seni korusun yavrum" dedi Terzi. "Sen de güzel güzel evine git hadi." Avludan içeri girdi. Boka da sildi gözyaşlarını, içini çekti. Yoldan aşağı şöyle bir baktı. Eve gitmek istiyor ama bir şey engel oluyordu ona sanki. Aslında hiç yararı olmayacağını biliyordu ama yürekli eri ölümle pençeleşirken evinin önünde saygı duruşunda bulunmanın kutsal bir görev olduğunu düşünüyordu. Kapının önünde bir aşağı bir yukarı gezindi, sonra karşı kaldırıma geçti. Oradan da şöyle bir baktı küçük eve. Şu küçük ve ıssız sokağın sessizliği içinde tek tük ayak sesleri duyuluyordu. Kafası şimdiye kadar hiç aklına gelmemiş düşüncelerle doluydu. Kafasındaki sorun yaşamak ve ölmek sorunuydu. Bu büyük sorunu çözümleyecek yolu bulamıyordu. Gittikçe yaklaşan ayak sesleri duydu. Adımlar yavaşladılar. Evlerin gölgesine sığınmış kara bir gölge çekine çekine kımıldanıyordu. Gölge kapıdan içeri süzüldü. Bir saniye için içeriye girdi, çıktı. Durdu, bekledi. Sonra evin önünde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Sokaklardaki gaz lambalarından birinin altına geldiği sırada rüzgar ceketin eteğini kaldırdı. Boka bakınca bir de ne görsün? Ceketin altındaki kıpkırmızı bir gömlek. French atışın ta kendisiydi bu. İki komutan gözlerini kırpmadan bakıştılar. Bütün yaşamları süresince ilk kez karşı karşıya geliyorlardı. Hem de teke tek. Anlaşılan kısmet bu dertlinin evin önünde karşılaşmaktı. Birini kalbi, öbürünü de vicdanı sürüklemişti buraya. Tek söz etmeden bir süre bakıştılar. Sonra French atış yürüdü, evin önünde yeniden dolaşmaya başladı. Dolaştı, dolaştı. Neden sonra kapıcı göründü. Kapıyı kapamaya gelmişti. Kapıcıya yaklaşan French atış şapkasını çıkardı, yavaş sesle bir şeyler sordu. Kapıcının verdiği karşılığı bu kadar duydu. Çok kötü dedi kapıcı, çok kötü. Sonra da kapıyı küt dedek kapattı. Kapının böyle küt dedek kapatılması sokaktaki derin sessizliği bozdu. Gökler gürleyip geçmişti sanki. French atış ilerledi, sağa yöneldi. Boka içinde eve dönmenin zamanıydı artık. Soğuk rüzgar uğuldarken komutanların biri sağa, öteki de sola gidiyordu. Ve hala konuşmuyorlardı birbirleriyle. Serin ilk yaz gecesi uykuya dalmış küçücük bir sokak. Rüzgar fenerlerin camlarını tıngırdatıyor. Gaz lambalarının alevden saçlarını dağıtıyordu. Öyle bir rüzgar ki bütün kovuklara sızıyor, zavallı küçük bir terzinin oturduğu odada bile esiyordu. Yoksul küçük terzi masanın bir ucunda oturmuş, akşam yemeğini yiyordu. Küçücük bir karyolada, küçücük bir yüzbaşı da zar zor soluk alabiliyordu. Yüzü ateşler içinde, gözleri çakmak çakmaktı. Rüzgar pencereyi tıkırdatıp petrol lambasının alevini titretti. Ufak tefek kadıncağız çocuğun üstünü örttü. Yavrucuğum dedi, rüzgar esiyor. Acı acı gülümseyen yüzbaşı yavaşça fısıldadı. Arsamızdan esiyor, bizim biricik arsamızdan. 9. bölüm. Macun Toplayanlar Derneği'nin karar defterinden birkaç sayfa. Karar. Bugünkü genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Karar defterinin 17. sayfasına geçirilmiş olan Erno Nemetçek adı küçük harflerle yazılmıştı. Şimdi alınan kararla bu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kayıt yanlış bilgiye dayanarak yazılmış olup genel kurul derneğin bu üyeyi gereksiz yere kınamış olduğunu açıklar. Üyemizin bu gereksiz kınama karşısında gururla sabredip verilen savaşta kahramanca yer alması tarihsel bir olaydır. Bununla ilgili olarak dernek eski kaydın kendi kusuru olduğunu açıklar. Derneğin yazman üyesi Erno Nemetçek adını baştan sona büyük harflerle yazmakla yükümlüdür. 2. Hiç ara vermeksizin üyemizin adını baştan sona büyük harflerle yazıyorum. Erno Nemetçek, dernek yazmanı Lejik, kendi el yazısıdır. 3. Macun Toplayanlar Derneği Genel Kurulu, Generalimiz Johan Boka'ya dünkü savaşı tarih kitaplarındaki başkomutanlar düzeyinde yönettiğinden ötürü oy birliğiyle teşekkür eder. Aldığımız kararı kendisine duyduğumuz saygının bir belgesi olarak sunuyoruz. Derneğimizin üyeleri tarih kitaplarının 168. sayfasının 4. satırındaki Johan Hunyadi adının yanına mürekkeple Johan Boka diye yazmakla yükümlüdür. Bu kararı almamızın nedeni komutanın bunu hak etmesidir. Generalimiz kendine düşen görevi böylesine kusursuz gerçekleştirmiş olmasaydı kızıl gömlekler bizi yenerlerdi. Ve yine bütün üyeler Muhaç Bozgunu başlıklı bölümde yenik düşen Tomari Başpiskoposu'nun adının üzerine kurşun kalemle French Atış diye yazacaklardır. 4. General Johan Boka kendisine karşı direnmemize kulak asmayıp derneğin gelirine el koymuştu. Savaş giderleri için herkes nesi var nesi yoksa vermek zorundaydı. Bu parayla yalnızca bir borazan alınmıştır. Gerçi bit pazarından daha ucuza bir başka borazan satın alınabilirdi ama sesi kuvvetli çıksın diye pahalı bir borazan seçilmiştir. Kızıl gömleklerin borazanına el koyduğumuz için şimdi iki borazanımız bulunmaktadır. Oysa artık borazana gerek olmadığı gibi gerek duyulsa bile tek bir borazan yeterli olacaktır. Bu nedenle alınan karara göre derneğin el konulan parasının geri alınması gerekmektedir. General bir yolunu bulup borazanı satmalı, el koyduğu dernek parasını geri vermelidir. Paramızı istiyoruz. Aslında general de bu konuda söz vermiş bulunmaktadır. 5. Dernek başkanı Kolnay'ın dernekçi kınanmasına karar verilmiştir. Çünkü macun onun yüzünden kurumuştur. Konuyla ilgili tartışmaların tutanağa geçmesi gerektiğinden konuşulanları hemen buraya yazıyorum. Başkan, macunu çiğnemediyse bunun nedeni savaşla uğraşmamdır. Üye Barabas, buna adıyla sanıyla özrü kabahatinden büyük derler. Başkan, üye Barabas sürekli sinirlerimi bozma eğilimindedir. Kendisini saygılı konuşmaya davet ediyorum. Ben macunu zevkle çiğnerim. Bunun yolunun yordamının ne olduğunu da bilirim. Başkanın temel kuralları çiğnememesi gerekir. Ben de işte bu yüzden başkanım. Ama horlanmaya hiç gelemem. Üye Barabas, kimsenin sinirlerini bozmaya niyetim yok benim. Başkan, ama bozuyorsun. Üye Barabas, hayır. Başkan, peki, peki öyle olsun. Son sözü sen söylemiş ol. Üye Richter, sayın dernek üyeleri, bir önerim var. Görevini ihmal ettiği gerekçesiyle başkanı karar defterinde kınayalım. Üyeler, doğru, yerinde bir öneri. Başkan, dernekten bir kez olsun bağışlanmamı diliyorum. Bunun içinde dün çok iyi savaştığım, aslanlar gibi dövüştüğüm, emir subaylığını gerektiği gibi yerine getirdiğim, en tehlikeli anlarda bile siperlere koştuğum göz önünde tutulmalıdır. Sonra şu da göz önünde tutulmalıdır ki düşman beni yerlere yatırmış, ülkemiz uğrunda az acı çekmemişimdir. Şimdi aynı acıyı bir de macun çiğnemediğim için mi çekeyim? Üye Barabas, bunun konumuzla ilgisi yok. Başkan, bal gibi var. Üye Barabas, yok. Başkan, var. Üye Barabas, yok. Başkan, peki, peki, son sözü sen söylemiş ol. Üye Richter, efendim, yaptığım önerinin kabul edilmesini istiyorum. Üyeler, kabul, kabul. Soldan bir ses, hayır kabul etmiyoruz. Başkan, oya koyalım öyleyse. Üye Barabas, açık oylama istiyorum. Oylama yapıldı. Başkan, dernek 3 oy çoğunluğuyla Başkan Kolnay'ın kınanmasına karar vermiştir. Olmaz böyle şey. Bu ne kepazelik? Üye Barabas, başkanın oy çoğunluğuna karşı kabalık etmeye hakkı yoktur. Başkan, vardır. Üye Barabas, yoktur. Başkan, vardır. Üye Barabas, yoktur. Başkan, peki, peki. Son sözü sen söylemiş ol. Gündemde görüşülecek başka bir şey olmadığından başkan oturumu kapamıştır. İmzalar Başkan Yazman Kolnay Lejik. Bunun adıyla sanıyla kepazelik olduğunu söylemekte direniyor. 10. bölüm. Rakoşi sokağındaki küçük sarı evde derin bir sessizlik vardı. Öteden beri avluda toplanıp dedikodu yapmak alışkanlığında olan kiracılar Nemetçik'in kapısı önünden ayaklarının ucuna basarak geçiyorlardı. Hizmetçiler derseniz giysilerin tozunu almak, halıları dövüp silkelemek için avlunun ta dibine gidiyor, hasta gürültüden rahatsız olmasın diye şöyle üstün körü bir temizlik yapıyorlardı. Halılar şaşmayı bilseler şaşıp kalacaklardı bu işe. Çünkü öfkeli vuruşlar yerine yumuşak fiskelerle okşanıyorlardı sanki. Camlı kapıdan sık sık içeriye göz atan kiracılar soruyorlardı. Küçük nasıl? Karşılık hazırdı. Kötü, çok kötü. Hediyelik öteberi taşıyan kadınların ardı arkası kesilmiyordu. Komşucuğum, şu çam sakızı çoban armağanı şarabı kabul edin. İyi şaraptır. Ya da kusura bakmayın bayan Nemetçik, biraz şekerleme getirmiştim de. Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş ufak tefek kadıncağız her gelene kapıyı açıyor, getirilen armağanları incelikle teşekkür ediyor ama bu armağanların ne yapacağını bilemiyordu. Hiçbir şey yemiyor ki zavallıcık. 2 gündür bütün içtiği 2 kaşık süt, onu da zorla akıtabildik ağzından. Terzi saat 3'e doğru evine döndü. dükkandan iş getirmişti. Hiç ses çıkarmaya dikkat ederek mutfağın kapısını açtı, içeri girdi. Hiçbir şey sormadı karısına, yalnızca bakıştılar. Sesini iyice hafifleten terzi, uykuda mı diye sordu. Sesini yükseltmekten sakınan kadıncağız başını evet anlamında salladı. Çocuk yatağındaydı ama uyanık mı yoksa uyuyor mu belli değildi. Avlunun dış kapısına hafifçe vuruldu. Belki de doktordur diye fısıldadı kadın. Kocası kapıyı açmasını söyledi karısına. Kadın çıktı kapıyı açtı. Eşikte duran Bokay'dı. Oğlunun yakın dostunu gören kadın hüzünlü hüzünlü gülümsedi. Girebilir miyim? Gir oğlum. Boka içeri girdi. Nasıl? Pek iyi değil. Kötü mü? Bir karşılık beklemeden o da odaya girdi. Kadın da ardından. Şimdi üçü de yatağın baş ucunda hiç ses etmeden duruyorlardı. Onlar böyle yatağın baş ucuna dikilmiş dururken küçük hasta kendisini rahatsız etmemek için konuşmadıklarını anlamış gibi gözlerini hafifçe araladı. Önce babasına sonra da anasına baktı dertli gözlerle. Derken Bokay'ı gördü. Bir gülümseme belirdi yüzünde. Güç duyulur bir sesle sen de mi buradasın Boka diye sordu. Boka yatağa yaklaştı. Elbette buradayım. Kalacak mısın burada? Evet. Ben ölünceye kadar kalacak mısın? Boka verecek karşılık bulamadı. Küçük dostuna gülümsedi. Sonra bir öğüt bekliyormuş gibi döndü. Arkasında duran kadına baktı. O sırada kadın arkasına dönmüş, önlüğünün ucuyla gözlerini siliyordu. Saçmalıyorsun oğlum dedi terzi. Daha neler? Hadi hadi saçmalayıp durma öyle. Ama Ernönü Metçek babasının söylediklerini umursamadı bile. Boka'ya şöyle bir baktı, babasına işaret etti başıyla. Bunların hiçbir şeyden haberi yok dedi. Niye? Hiç de öyle değil dedi Boka. Onlar da her şeyi senden iyi biliyor. Nemetçek kımıldadı. Başını yastıktan güçlükle kaldırdı. Yatağında doğruldu. Yardım etmelerini istemedi. İşte buna dayanamazdı. Parmağını kaldırıp ciddi bir sesle "İnanma onlara" dedi. "Düşündüklerini söylemiyorlar. Ben öleceğimi biliyorum." "Saçma, saçma mı dedin?" "Evet. Yalan mı söylüyorum yani?" Kızmaması için yatıştırdılar küçük Nemetçek'i. Kendisini yalan söylemekle suçlayan falan yoktu. Ama ona inanmamaları ağrına gitmişti. Etkili bir tavır takınarak "Size söz veriyorum" dedi "öleceğim." Kapıcının karısı başını kapıdan içeri uzattı. Hanımefendi doktor geldi. İçeri giren doktoru saygıyla selamladılar. Sakin, yaşlıca bir baydı doktor. Tek bir söz bile çıkmadı ağzından. Yalnız içeri girerken ciddi bir yüzle selam vermişti hepsine. Doğru yatağa gitti. Çocuğun bileğini tuttu, alnını okşadı. Sonra başını göğsüne dayayıp dinledi. Kadın sormadan edemedi. Çok rica ederim doktor söyleyin. Daha mı kötü? Hayır dedi doktor. Doktorun ağzından çıkan ilk sözdü bu. Ne var ki bunu söylerken kadının yüzüne bakmadı bile. Sonra şapkasını alıp gitmeye yeltendi. Terzi fırladı. Doktora kapıyı açmaya koştu. Sizi geçireyim doktor. Mutfağa girdiler. Doktor kapıyı kapamasını işaret etti terziye. Zavallı terzi doktorun gizlice görüşmek istediğini sezmişti. Kapıyı kapattı. Bay Nemetçek dedi doktor. Siz erkek adamsınız. Onun için açık konuşacağım sizinle. Terzi başını önüne eğdi. Küçük hastamız sabahı bulamayacaktır sanırım. Belki akşamı bile. Terzi olduğu yerde dondu kaldı bir süre. Bir iki saniye sonra başını sallayabildi ancak. Doktor konuşmayı sürdürdü. Varlıklı bir adam değilsiniz. Acı olay sizi hazırlıksız bulursa sizin için güç olur herhalde. Onun için şey, eğer zamanında gereken şeyi yani gerekeni sağlarsanız, bir an yüzüne baktı tersinin, sonra elini omzuna koydu. Tanrı'dan umut kesilmez. Bir saate kadar burada olurum. Terzinin hiçbir şey duyduğu yoktu artık. Mutfağın tertemiz fırçalanmış tuğlalarına dikilmişti gözleri. Doktorun ayrılıp gittiğinin bile farkına varmadı. Kafasına takılıp kalan bir düşünce vardı. Bir şeyin sağlanması gerektiği. Doktor ne demek istemişti acaba? Böyle bir anda sağlanması gereken şey tabut falan olmasın da sakın. Terzi sendeleyerek odaya girdi. Bir sandalyeye çöktü. Ağzından söz alınacak gibi değildi. Karısı boşuna uğraştı. Ne dedi doktor? Adamcağız başını sallayıp duruyordu boyuna. Çocuğun yüzüne de olağanüstü bir neşe yayılmıştı sanki. Boka'dan yana döndü. Boka yanıma gelsene. Boka dostunun yanına yaklaştı. Yatağıma otur. Korkmazsın değil mi? Korkmak mı? Neden korkayım? Belki korkarsın da. Yatağıma ilişince ölürüm diye korkarsın belki. Ama merak etme. Ben öleceğimi anlayınca önceden duyururum sana. Boka Nemeçek'in yanına ilişti. Söyle bakalım. Boka'nın boyuna sarılan çocukcağız çok önemli ve gizli bir şey söylüyormuş gibi. Söylesene dedi, kızıl gömleklere ne oldu? Yendik onları. Sonra kamplarına, botanik bahçesine gitmişler. Toplantı yapmışlar orada. Akşam geç saatlere kadar French atış beklemişler. Ama kodun sabul French'i gelmemiş. Onlar da beklemekten bıkıp evlerine dağılmışlar. Peki neden gelmemiş French atış? Herhalde kendinden utanıyordur da ondan. Başkanlıktan atacaklarını düşünüyordur. Savaşı kazanamadı çünkü. Bugün öğleden sonra yine bir toplantı yapmışlar. Bu toplantıya French atış da katılmış. Dün gece onu burada sizin evin önünde gördüm. Burada mı? Evet, senin iyi olup olmadığını sordu kapıcıya. Bunu duyunca Nemeçek çok gururlandı. Kulaklarına inanamıyordu. O muydu gerçekten? Oydu. Vay canına. Olacak şey değil. Demek French gelip sağlığını sormuştu ha? Boka sürdürdü konuşmayı. Dediğim gibi adada toplantı yapmışlar. Gürültülü, patırtılı bir toplantı. Büyük çapta bir kavga bile çıkmış aralarında. French atışı atmak istemişler komutanlıktan. Hemen hepsi istemiş. French'i tutanlar iki kişiymiş. Vendaver ile Sebeniç. Pastör kardeşler French'in can düşmanı kesilmişler. Büyük pastör göz dikmiş komutanlığa. Ama sonunda ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Yeni komutan seçilip gürültü yatışınca bir de ne görsünler? Botanik bahçesinin bekçisi gelmiş. Karşılarında duruyor. Adam açmış ağzını yummuş gözünü. Müdürün bu gürültüyü çekemeyeceğini söyleyip hepsini atmış bahçeden. Adayı kapatmışlar. Köprüye kapı yapmışlar. Bu habere için için gülen küçük yüzbaşı çok hoş, çok hoş dedi. Peki ama sen nereden biliyorsun bunları? Bana da Kolnay anlattı. Şimdi buraya gelirken yolda karşılaştık. Arsaya gidiyordu. Macun Derneği'nin toplantısı varmış. Bunu duyan Nemeçek'in dudakları büküldü. Artık sevmiyorum onları dedi. Benim adımı küçük harflerle yazdı onlar. Boka küçük sarı oğlanı yatıştırdı. O işi düzelttiler dedi. Hem düzeltmekte de kalmayıp karar defterine adını baştan sona büyük harflerle geçirdiler. Nemeçek inanmamıştı. Başını salladı. Doğru konuşmuyorsun. Hasta olduğum için konuşuyorsun böyle. Niyetin beni avutmak. İnan ki öyle değil. Doğru konuşuyorum. Yeminle söylüyorum. Doğru. Nemeçek cılız incecik parmağını havaya kaldırdı. Beni avutmak için yalan söylüyorsun, yemin ediyorsun üstelik ama sus konuşma. Bir yüzbaşı kalksın da koca bir generali azarlasın. Olacak şey miydi bu? Olurdu işte. Nemeçek azarlamıştı Boka'yı. Aynı şey arsada olsa suç sayılırdı elbette. Ama burada suçla falan ilgisi yoktu. Boka hiç aldırmayıp gülümsedi. Peki öyle olsun dedi. Bana inanmıyorsun ama az sonra kendini de göreceksin. Senin için özel bir onur belgesi kaleme aldılar. Birazdan burada olacaklar. Getip gösterirler sana. Dernek üyelerinin hepsi geliyor. Küçük sarı oğlan yine dayanamadı. Görmeden inanmam dedi.